Ayrım 21.
Çoğunda hayatlarını daha komple hale getirecek şeylerin isteği vardır. Bunu da bir telaş duygusuyla ifade ederler. O zaman onlara bunu yapmak için neden hayatınızın son 5 gününü bekliyorsunuz diye sorarım. Neden şimdi yapmıyorsunuz? Tartışmamız çoğunlukla ölüme ve ölmeye dönüşür ve her seferinde soru-cevap oturumları haline gelir. Çoğu ölüm olayıyla şu ya da bu şekilde karşılaşmıştır. Ama televizyon ekranında binlerce ölüm seyretmemiş hiç kimse yoktur. Bunlar kendilerini olaydan uzakta hissederler, o büyük sırra karşı bir tür merak duyarlar. Gerçi sorularımızdan hiçbirinin cevabı üzerinde görüş birliğine varamayız ama bence yine de genellikle ısrarengizlik ve korku seslerine sarılıp uzak durulan bu konuyu tartışmış olmamız bile bir kazançtır. Her dilde öldü demenin türlü türlü karşılığı vardır. İnsanlar vefat eder, kaybedilir, edebiyata intikal eder. Bunun türlü türlüsü vardır. Kelimeden kaçınmamız bile bunda korkulacak bir şey olduğu izlenimini yaratır. Bu yüzden kaygılarımız büyür, şu anki mutluluğumuzu bile tehdit edecek boyutlara ulaşabilir. Erik Fromm diyor ki, bireyin tüm hayatı kendi kendini doğurma sürecidir. Aslında ancak öldüğümüz zaman doğarız. Ölümü ya tüm hayatımız üzerine düşen bir gölge olarak görürüz ya da zamanımızın sınırlı olduğunun bir hatırlatıcısı olarak. Zamanımızı ya yettiği yere kadar kullanırız ya da elimizdeki zamanı kullanarak insanlığımızın damgasını taşıyan potansiyelimizi doğururuz. Ölümü çoğu zaman birlikte gelen acı olaylarla birlikte düşünürüz. Özellikle de zamansız kaybettiklerimiz için üzülürüz. Bu aslında o hayatın yarım kalmasından çok, bizim kişisel kayıp duygumuzun güçlü olmasından kaynaklanmaktadır. Ölmenin en büyük trajedisi de gerçek anlamıyla yaşamamış olarak ölmektir. Az zamanları kaldığını anlayanların tüm bir yaşamı o kısacık süreye sığdırmaya çalışmalarını seyretmek ne kadar acıdır. Yapmak istedikleri her şey, görmek istedikleri her yer, söylemek isteyip de söyleyemedikleri her söz, birdenbire ya da belki en sonunda demek daha doğru olur, fışkırıverir, peş peşe sıralanır. Zamanın ne kadar değerli olduğunu, onu gerçek anlamıyla yaşamayı ne kadar çok istediklerini yeni anlamışlardır. Bu acele yaşayanlara yüreğimiz sızlar ama bundan alınacak bir ders olduğu pek aklımıza gelmez. Ölümü ister öteki dünyanın kapısı olarak, ister bir yok oluş olarak görelim, o yine de bize verebileceğimiz her şeyi şimdi ve burada vermemizin önemini hatırlatır. Thornton Wilder'ın Kasabamız adlı eserinde Emily yarım kalmış hayatına bakarak şöyle yakınır. Elveda dünya, elveda tıkırdayan saatler. Annemin ayçiçekleri, yiyecekler ve kahveler. Yeni ütülenmiş elbiseler ve sıcak banyolar. Ve uyuyup sonra da uyanmak. Ah dünya, sen kimsenin gerçekleştiremeyeceği kadar harikuladesin. Hayat, yapamadığımız şeylerin pişmanlığıyla geçirilemeyecek kadar kısadır. Kendimize ve özellikle de çocuklarımıza hatırlatmamız gereken şey, her anın bir değeri, ayrı bir hayatı olduğu, ondan bir neşe ve mutluluk çıkabileceğini anladığımız sürece ölümün hiç de korkulacak bir şey olmadığıdır. Günümüzde hiç kimse şiddet tehlikesinden uzak sayılamaz. Ne kadar dikkatli olursak olalım, yasalara ne kadar uyarsak uyalım, ne kadar uyanık davranırsak davranalım, şiddet yine de hayatımızda ciddi bir tehlikedir. Ben de son zamanlarda bunun acısını yaşadım. En sevgili dostlarımdan biri, Kaliforniya'nın otoparklarından birinde öldürüldü. Öğrendiğime göre katiller 3 kişiymiş, kaçmışlar. Bu satırlar yazılana kadar da yakalanmadılar. Önemi yok. Yakalansalar da dostum öldü zaten. Ailesi, yani o yumuşak huylu karısıyla 4 çocuğu bir anda onsuz kaldılar. Kilisedeki cenaze töreni pek kalabalıktı. Dostları, iş arkadaşları doldurmuştu salonu. Hepsi şaşkın, öfkeli ve acı içindeydiler. Fısıltılar halinde devam edip giden konuşmalar, tahmin edebileceğiniz gibi nasıl olup da böyle bir şeyin onun gibi harika bir insanı olabileceği konusundaydı. Onun da katillerle aynı anda o otoparkta bulunmasında hiçbir mantık yoktu. Neden diyordu herkes. Yararsız sorular soruluyor, konuşmalar bir sonuca varamıyordu. Kim, nereden bilebilir neden olduğunu? Oldukça genç, samimi bir insan olan papaz, dostum için bir veda konuşması yaptı. Büyük mağazalardan birinin başkan yardımcısı olarak üstlendiği önemli görevden, ruhsal yapısından, ailesinden, başarılarından söz etti. hakkındaki en önemli şeylerin şimdi bir gazete yazısının başlığı ardına gizlenmiş olduğuna değindi. "Bugün bizler manşete dönük bir toplumuz," dedi. "Başlıkları okuyor, ardında ne var diye pek seyrek düşünüyoruz. İşin insan unsurunu aklımıza getirmiyoruz, oysa o manşete anlam veren o insan unsurudur," dedi. Artık bizim sevgimizle yaşayacak olan bu insanı unutmamamızı söyledi. Ed'in meslek arkadaşlarından biri de kalkıp onu anlattı bize. Yaratıcılığını, yumuşak huyluluğunu, iyiliğini, ilgi ve kaygılarını anlattı. Arkadaşı olmuş olayları ve anıları seslendirirken hepimiz Ed'le paylaştığımız tecrübeleri hatırladık. Ailesiyle hafta sonu geçirmeye nasıl hazırlandığını düşündük. Oğlu kızları ve onların aileleriyle bütün bir hafta sonu. Yemekler, golf, sohbet ve genel bir neşe. O hafta sonunun tek mimarı kendisi olmak istiyordu. Ailesinin her üyesini çok seviyor, bunu somut bir biçimde belli etmek istiyordu. Tören ilerlerken garip bir şey hissettim. Hepimiz o ailenin acıyı nasıl hep birlikte ve sevgiyle göğüslediğini sezdik. Kiliseye ayrı ayrı gelmiş olan karı kocalar şimdi sıralarda birbirlerine sokuluyor, el ile tutuşuyorlardı. Anne ve babalarından önce koşarak gelen çocuklar kucaklara alınmış, bağırlara basılmıştı. Aileler birbirlerine daha sokulmuş durumdaydı. Gözyaşları hala akıyordu ama artık acımaktan çok insan gücünün ve sağ kalma mücadelesinin temsilcisi olmuşlardı. Ölümü ve şiddeti düşünmenin insanları nasıl birbirine her zamankinden çok yaklaştırdığını görmek garip. Belki ölüm ayırıcı bir kuvvet olmaktan çok birleştirici bir kuvvet. Bize paylaştığımız o faniliğimizi hatırlatıyor. Her şeyin geçici olduğunu söylüyor. Yaşama zamanının şu yaşadığımız an olduğunu vurguluyor. Bizi ortak bir amaç etrafında birbirimize bağlıyor, paylaşılan bir tecrübenin avuntu getirebileceğini gösteriyor. Cenaze törenleri aslında yaşayanlar için yapılır denir hep. Belki o kilisedeki tecrübem de bunu destekliyor. Törenden sonra aileyle ve dostlarla bir araya geldiğimizde aramızda bir yakınlık, birbirimize karşı bir ilgi, bastırılmaya çalışılan bir acı, bir hüzün vardı. İnsanların toplandığı yerlerde ender rastlanan duygulardı bunlar. Arkadaşımın karısı o büyük acısına rağmen bizleri avutmaya kalkışmıştı. Hayatının bir dönemi kapanmıştı kadının ama başka acılardan da geçtiği belliydi. Daha acıklı olmayan ama yine bu seferki gibi bir sonu noktalayan acılardan. Törenden eve dönerken düşünmeye vakit buldum. Cenazeye gelenlerden acaba kaçı böyle heyecan duymuş, sevginin ve toplumun gücünü hissetmiştir diye düşündüm. Bu tecrübe kaç kişinin büyümesini sağlayacaktı acaba ve ne kadar zamanda hepimiz kendi yollarımıza yönelip bunu unutacaktık? Kendimizi ölüme karşı ne kadar iyi programlarsak programlayalım, ölümle karşılaştığımızda içimiz yine dehşet ve korkuyla dolar. Ona asla hazır olamayız. Woody Allen çok yerinde bir söz söylemiş. Ölmekten korkmuyorum ama o sırada orada bulunmayı istemiyorum. Bu yıl benim için bir ayrılıklar yılı oldu. Birkaç ay gibi kısa bir sürede 3 ölüm, 3 harikulade insan, anılar yaratmış, sevgiler yaratmış insan artık yaşamıyor. Ölüm elbette ki benim de hayatıma yabancı değil. Annem de babam da birkaç yıl önce öldüler. Büyük annelerim, büyük babalarım öldü. Abim, birkaç sevgili arkadaşım da öldü. Yaşım ilerledikçe sevdiklerimden giderek daha çoğunu kaybediyorum. Yaşı epey ilerleyen bir arkadaşım geçenlerde tüm ailesinin ve yakın dostlarından da çoğunun ölmüş olduğunu, kendisinin hepsinden çok yaşadığını söylüyordu. Artık zayıf ve güçsüz olduğundan, yeni dostlar edinmenin de kendisine çok zor geldiğinden yakınıyordu. En çok korktuğu şey ölüm değil de sonunda yalnız kalmak, kendini yabancılar arasında bulmaktı. Son birkaç yılda ölüm konusunu çevresini saran o esrar perdesinden sıyırmak için çok şeyler yapılmakta. Bilgili ve ilgili kimseler, bu arada Elizabeth Kübler-Ross, Raymond Moody ve başka birkaç kişi, ölümün kaçınılmazlığını daha cesaretle karşılamamıza yardımcı oldular. Onu gururla karşılamamız, birbirimizden güçlü biçimde ayrılmamız daha kolaylaşıyor. Birkaç yıl önce Freddy adlı Yaprağın Düşüşü adlı bir kitap yazmıştım. Kitabın verdiği mesaj her yaşta insanlara yönelikti ama özellikle de çocuklar içindi. Onların ölümü apansız gelen bir son değil de hayatın bir başka olayı olarak almalarını sağlayan bir mesajdı. Bunu yapışımın nedeni ölümü korkulacak bir şey olmaktan çok, olumlu bir hayat tecrübesi olarak gösteren eserlere edebiyatta pek az rastlamamdı. Yayıncıların tepkisi çok öğretici ve aydınlatıcı oldu. O sırada ölüme karşı yaygın olan tutumumuzun bir yansıması vardı gösterdikleri tepkide. Adresime basılı red mektupları yollanıyor, üzerine kişisel bir not bile iliştirilmiyordu. Not eklenmişse bile içinde bana herhalde sapığın biri olduğum ima ediliyor, gençlerin kafasına ölüm fikri sokup onları şoka sürüklemem eleştiriliyordu. Madem ki bir konu o çocukların karşısına getirilip sunulmuyor, demek onlara o konudan bir zarar gelemez gibi bir ön yargıları vardı. Benim genç insanlarla olan ilişkilerim ise bana bambaşka şeyler öğretiyordu. 30 yıllık öğretmenlik tecrübelerimin sonunda ölüm yoluyla hiç kayba uğramamış öğrenci hatırlamıyorum desem yeridir. Onlara avuntu sunmak isteyenler daha çok başsağlığı diliyor, mantıklı bir açıklama sunmuyorlardı. Ben kitabımı işte bu ihtiyaca bir cevap olarak yazmıştım. Rizikoyu göze alıp kitabı yayınlamaya razı olan bir yayın evi bulmam yıllar sürdü. O günden sonra da çok şükür bu konudaki kitapların sayısı giderek artıyor. Hayatımızın çoğunu ölüm düşüncelerinden kaçınarak geçirmemiz bana bir garip geliyor. Başka insanların ölebileceğine ama böyle bir şeyin bizim sevdiklerimizin başına gelemeyeceğine kendimizi inandırmaya kalkıyoruz. Sanki ölümsüzmüşüz gibi davranıyoruz. Faniliğimizi kabul etmek istemiyoruz. Ebedi huzurun yalnız ölümle gelebileceğine inananlar bile bu gerçekten korkuyor gibiler. Bence bize yaşama özgürlüğü verecek olan, hayatın mucizelerinden zevk almamızı sağlayacak olan şey, faniliğimizi kabul etmektir. Çevremizdeki şeylerin kalıcı olmadığını bize hatırlatan ölümdür. Zamanımızın sonsuz olmadığını o sayede biliriz. Bir söz söyleyeceksek, birbirimize sevgimizi açıklayacaksak ya da hayatın tadını gerçek anlamda çıkaracaksak bunu şimdi yapmak gerekir. Ölüm yaşa bakmaz, sosyal düzeye bakmaz, ekonomik duruma bakmaz, hepimize gelir. Benden önce ölenlerden çok şey öğrenmişimdir. Bir kere bana tutunmanın imkansız olduğunu, mutlaka bırakmamız gerektiğini öğretmişlerdir. Ayrılık gözyaşlarının, yas acılarının sakıncalı olmadığını öğretmişlerdir. Ama o gözyaşları da sonunda kurumak zorundadır. Elbette ki her ölüm hayatımızda bir boşluk bırakır. Birbirinin eşi olan iki birey bulunamaz. Ama o boşlukları başka insanlar dolduracak, yeni tecrübeler, yeni sevgiler gelecektir. Buddha der ki, her merhaba yeni bir vedanın başlangıcıdır, hiçbir şey kalıcı değildir. Ama ben, her sonun da bir başlangıç olabileceğini, her vedanın da bir yeni merhaba sayılabileceğini düşünmekten hoşlanıyorum. Korkmamız gereken şey ölüm değildir. Asıl yaşanmamış bir hayat ihtimalinden korkmamız gerekir. Esas trajedi odur. Belki bunu ne kadar iyi anlarsak ölümü o kadar kolay kabul eder, lop dolu yaşamasını o kadar iyi öğrenir, şimdi ve burada yaşamanın önemini anlarız. Son söz, kendi cennetimizi yaratmak ve onu yaşamak her zaman kolay değildir. Mutlu, sevgi dolu, ilgi dolu kimselere karşı sık sık kuşku gösteren bir toplumda insanın gülünç olma, saf biri gibi gözükme tehlikesi vardır. Hatta benim bir zamanlar başıma geldiği gibi saçma olarak nitelendirilmek de mümkündür. Ama bunların ne önemi var? Bütün bunların tek gösterdiği şey, eleştirenlerin ve kuşkucuların karşısına dikilip sizinle aynı görüşte değilim diyebilme cesaretini ve gücünü bulmamız gerektiğidir. Sizinle aynı görüşte değilim. Hayat harikulade bir şeydir. Sevinç ve neşe bizim doğuştan hakkımızdır. Bunların hepsi de sevgide düğümlenmektedir deyip, sonra da hevesle yaşamaya devam etmemiz gerekir. Kitabın sonu 11 Ocak 2001.